Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bize +90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından ve elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün ünlü şair ve düşünür, büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat yıl dönümü, yani Şeybi Aruz. 17 Aralık 1273'te bu dünyadan göçen Hazreti Mevlana, öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen Şeybi Aruz dediği için de Mevlevilikte Mevlana'nın öldüğü gün Şeybi Aruz olarak kabul ediliyor. Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri başta Konya olmak üzere pek çok yerde yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Biz de bu vesileyle Değerleriyle Türkiye programını bugün Hazreti Mevlana'ya ve onun felsefesine ayırdık. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı ve Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim efendim. Kolaylıklar dilerim.
Teşekkür ediyoruz. Mevlana sadece bu topraklardaki insanlar için değil, tüm dünya için barış, sevgi ve aynı zamanda sabrın, hoşgörünün sembolü. Biz de tüm dünyayı böylesine etkileyen biri neler yaşamış da böyle bir bilgeliğe sahip olmuş diye düşünmeden edemiyoruz. Mevlana'nın çocukluğuyla ilgili bilgiler var mıdır? Çocukluğunda neler yaşamış, nelerden etkilenmiş?
Evet efendim. Hazreti Mevlana 1207 yılında dünyaya geldi. Geldiği bölge bugünkü Afganistan'ın kuzeyinde. Bir şehri ve hemen çocukluğunda bugün Tacikistan, Özbekistan diye isimlendirilen coğrafyada da bazı yıllarının geçtiğini anlıyoruz. Çünkü babası ünlü bir vaiz, arif, bilgin bir kişi. Ve oralarda görev yaptığı için de bugün hem Afganistan, hem Tacikistan, hem Özbekistan onların varlığını çok iyi bir şekilde hissediyorlar. Mevlana bu yolculuklarla başladı hayatına. Ve hayatının beşli yıllarında başlayan bu hayat 10'lu yaşlarında Anadolu'ya doğru gelmesine yol açtı. Muhtemelen Anadolu sınırlarından içeriye doğru girerken 10 yaşı civarındaydı. Ve babasıyla ve ailenin içerisinde bulunduğu kafileyle bugünkü hesaplamalara göre 8500 kilometre yolu kat etmişler. Birkaç yıl süren bir yolculuk bu. Berh'ten bugünkü İran, Irak, Suudi Arabistan, Suriye üzerinden Anadolu'ya efendim hareket ona mutlaka anlamlar kazandırmıştır. Çünkü şiirlerinin bir kısmında vardır böyle konak konak ilerlemek gibi. İlerlemek fikri, mesafe almak fikri efendim herhalde bu yolculuklardan da etkilenmiştir diyebiliriz. Ama onun bu çocukluğu bu hareketli yıllara rağmen herhalde çok bereketli ve kazançlı geçmiş, çok bilgili geçmiş. Bunu da söyleyebiliriz.
Peki sizce doğuştan bir farklılığı var mıydı Mevlana'nın? Herhangi bir kişi de aynı hayatı yaşasa sizce yine Mevlana gibi olabilir miydi?
Tabii böyle şeyleri söylemek, tahmin etmek zordur. Ama sonucu biliyoruz. Yani fevkalade özellikli. 1273 yılında hayata gözlerini yumduktan sonra sesi adeta dünyada daha gür çıkıyor. 20. asıra geldik. Bugün onun bu dünyaya göz yumduğu, öteki dünyaya göz açtığı. Bir manada kendi ifadesiyle söyleyelim. Yaratıcıya yani sevgilisine kavuştuğu gün. 746. Ve bu rakamı biz kullanarak bugün Türkiye'de yüzlerce, belki binlerce faaliyetin içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla özel bir kişi olduğu, özel kabiliyetlere, yeteneklere sahip olduğu çok aşikar. Bıraktığı eserler sebebiyle de bunu söyleyebiliriz. Çünkü 66 bin beyit kadar şiir halinde, 500 sayfa kadar da düz yazı halinde bize muazzam bir birikim bıraktı.
Evet, babası Bahaeddin Veled dönemin ünlü ilim adamlarından biri demiştiniz, evet. Ariflerinden biri. Babasının ilim adamı olmasının Mevlana'nın gelişimindeki ve felsefesindeki felsefesinin oluşumundaki etkileri nelerdir?
Evet, Hazreti Mevlana ortaya koyduğu eserleriyle, anlatış tarzıyla ve düşüncesiyle çevresine göre çok üst konumlara yükselmiştir. Ama bazı araştırmacılar der ki mesela Hazreti Mevlana'nın babası büyük bir alimdi, büyük bir düşünce adamıydı. O Hazreti Mevlana'nın gölgesinde kalmayacak kadar önemlidir diye görüşte beyanı ifade edenler vardır. Efendim Bahai Veled muhtemelen 1146'lı yıllarda yani 1150 civarı diyelim yıllarda o bölgede yani Afganistan bölgesinde doğmuş 1150 gibi. Hazreti Mevlana 1207 yılında yine orada doğmuş ve Anadolu'ya gelmiş. Bir kere coğrafyaları buluşturan bir şahsiyet Bahai Veled. Ailesini efendim o bölgeden alıp o bölgenin şartları, tavırları neydi bilemiyoruz. Ama o dönemde onun çevredeki bilim adamlarıyla tartışmaları yaptığı, ilmi konuları görüştüğü açık.
Şimdi ilmi konular deyince bunlar neleri içeriyor hocam?
Tabii öncelikle insanoğlunun sorunu efendim varlık sorunudur. Hı hı. Yani biz insanız, özelliğimiz nedir, ne olmalıdır, dünyadan beklentimiz nedir bizim? Bu konularda her bilim adamı düşünür. Özellikle de arif kişiliğe yatkın olanlar bu konuyu daha da büyütürler. Mevlana'nın babası da öyle bir zat. Efendim ilim dünyayı kazanmak için midir? Yoksa ilim insani özellikleri, manevi kişiliği büyütmek için midir? Bunu tartışmışlardır. İlim insana değer katmalıdır. İlim yoluyla insan kendisine dünyada fırsat ve imkan düşünmemelidir. O bir iyileştirici unsurdur. Yoksa dünyada ünvan ve makam, maddi imkan vesaire otorite güç elde etmek için araç olarak kullanılmamalıdır. Bunları anlatmıştır. Mevlana babasından ayrıldığında 24 yaşındaydı. O güne kadarki bütün eğitimini babasının yönlendirdiği aşikardır. Karaman'a geldiklerinde oğlunu bir yandan evlendiriyor 18 yaşında, diğer yandan da Halep'e ve Şam'a tahsile gönderiyor. Gidiyor, dönüyor. Sonrasında Karaman'dan 22 yaşında Konya'ya intikal ediyorlar. Konya'da babası 2 yıl kadar ikamet ettikten sonra çevreleri de yine bilginlerin, devlet idarecilerinin ve vatandaşın arası. Düşününüz ki camide vatandaşla beraber vaaz ediyor, sohbet ediyor. Medresede öğrencilere, hocalara dersler veriyor. Gerektiğinde de devlet adamları onları ziyaret ediyor veya onlar ziyaret etmeye ihtiyacı hissediyorlar. Konya'daki tablo böyle. Bütün halk tabakaları birbiriyle onların sayesinde irtibatlı hale geliyor. Çünkü bu faaliyeti onlar yürütüyor. Hazreti Mevlana babasının vefatından sonra babasının bıraktığı Marif isimli bir kitap var. Onu yüzlerce kere okuyor. Babasının öğrencilerinden Seyyid Burhanettin Muhakkik, onun kabri şu anda Kayseri'de, babayı yani Bahai Veled'i ziyaret amacıyla Konya'ya geliyor. Bakıyor ki hocası hayatını kaybetmiş, oğluyla buluşuyor yani Mevlana'yla. Babanın kitabını birlikte okuyorlar. Bunlar hep kayıtta var. Hı hı. Dolayısıyla babasının özel bir yeri var Hazreti Mevlana'nın düşünce dünyasında, fikir dünyasında. Alt zemini tabanı tabii ki babasından aldığını bu kayıtlarla rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet, Mevlana'nın hayatında bir de Şems'le karşılaşma dönemi evet. Çok etkin. Evet. Şems'le kaç yaşında karşılaşmış?
Evet, Şems-i Tebrizi ile 37 yaşında karşılaşıyor. Babasını 24 yaşında kaybediyor. 25 yaşında Seyyid Burhanettin ile buluşuyorlar. O da bir alim, arif kişi. Onun da konuşmalarıyla ilgili elimizde kitabı var. Küçük hacimli de olsa. 9 yıl kadar temasları sürüyor Seyyid Burhanettin ile. Sonra o dönemde kapanıyor. Seyyid Burhanettin gözlerini öteki dünyaya açıyor çünkü. Bunun akabinde 37 yaşında Şems-i Tebrizi ile Konya'da karşılaşıyor. Daha önce Şam'da tahsil sırasında karşılaşmış olabilecekleri ifade ediliyor ama bu bir tanışma ve derinleşme anlamında özellik taşımıyor. 37 yaşında buluşuyor, 40 yaşında ayrılıyor. Ayrılma gerçekleşiyor daha doğrusu. Şems-i Tebrizi aniden Konya'ya geliyor, yani habersiz, kendi arayışıyla Konya'ya geliyor. Ben üstün bir zat arıyorum, bir yol gösterici alıyorum, şeyh arıyorum diye Konya'ya geliyor.
Şems-i Tebrizi.
Şems-i Tebrizi. Hı-hı. Ve öncesinde rüyasında anlatılanla menkıbelerde böyle var. Ona diyorlar ki senin aradığın Anadolu'da, Rum diyarında, o zamanki adıyla, diyarı Rum'da. Ve Tebriz asıllı olan Şems-i Tebrizi Konya'ya geliyor. Üstün bir kişi arıyor. Ve karşılaştıklarında birkaç manzara ifade ediliyor sahne, şu şekilde karşılaştılar diye. Onlardan hangisi tam doğru bilemiyoruz ama onlara yakıştırılan şudur. Hazreti Mevlana ilimle meşgul, öğrencilerle meşgul, yoğun bir, büyük bir itibar gören, babasının yerine layık görülmüş olan bir bilgin. Şems-i Tebrizi ise efendim gezgin bir derviş. Bağlılığı toprağa olmayan bir derviş. Onun pecmürde halini bir düşünelim. Mevlana'nın da 37 yaşında bütün bu özelliklere sahip ve toplumda özel yeri olan bir kişi olduğunu düşünelim. Bu iki şahıs karşılaşıyorlar. Birbirlerini adeta yokluyorlar. Şems-i Tebrizi ona mana tarafını gösteriyor. İlim vardır ama semaya yükselmenin yolu başkadır diye. Oğul Sultan Veled bu macerayı izleyen birisi 20 yaşlarında. Ve bunu kendi kitabında anlatıyor. Gizli veya şöyle sisli puslu bir tablo yok önümüzde. Çok açık. Şems-i Tebrizi Mevlana ediyor ki sen batındasın, yani manevi bilgilerden de haberdarsın ama batının da batını var. Yani iç dünyanın da iç dünyası var, mananın da manası var. Çünkü Mevlana'nın babası ve arkasından onun öğrencisi olan Seyyid Burhanettin de ona bu manevi kimlikten bilgiler sunmuş, anlatmış. Ama Şems-i Tebrizi ile buluşma o kadar etkili ve canlı oluyor ki Mevlana bir önceki döneme adeta son veriyor gibi.
Yani zihinle düşünmek, zihinle, akılla gidilen yoldan biraz daha kalple gidilen yola ulaşıyor diyebilir miyiz? Tabii.
Şimdi bunları çok ayırt etmek birbirinden zor ama sonuçta aşk dediğimiz yani gönülle açılan bir kapı. Burada hassas bir denge var. Hazreti Mevlana Mesnevi'de ilme ve akla da önemli yerler verir. Çünkü onlarla yola çıkılır. O bilgiyle insanlar sevginin ve aşkın değerini anlayabilir. Anlama derecesine geldiğinde de tabii ki sevgiyle aşk ile buluşmak zorundadır. O merhaleye geçildiğinde ilim ve akıl bir adım arkada kalır. Şems-i Tebrizi bunu ona daha çok hissettirdi. Ve Hazreti Mevlana elimizdeki eserlerin hemen hemen tamamını veya çoğunu söyleyeceğiz. Şiirlerinin neredeyse tamamını ama diğer eserlerinin daha öncesiyle de alakası olduğunu biliyoruz. Başta Mecalesi Sebası yani yedi öğütü olmak üzere. Şems-i Tebrizi'nin bu açtığı kapı veya gösterdiği taraf ki Hazreti Mevlana tabii ki bunlardan haberdar bir kişi. Ama o 37 yaşın üzerinde yüklediği sorumluluk, güçlük, yoğunluk mutlaka Hazreti Mevlana'yı da yeni arayışlara doğru götürüyordur. Şems-i Tebrizi düşünün ki ben bir mürşit alıyorum, yol gösterici arıyorum diyor. Ve kendi konuşmalarında Şems-i Tebrizi Mevlana'yı çok üstün bir zat olarak anlatıyor. Günümüzde Hazreti Peygamber'i görmek isteyen Mevlana'yı görsün diyor. Yani bu şu manada, bizim büyüklerimiz gerek yaratıcıyı gerekse Peygamber Efendimiz'i özellikleriyle çok yakınlaştırmaya çalışırlar. Onların sıfatlarını, özelliklerini siz de kazanın diye öğüt verirler. Burada en başta tabii ki merhamet, bağışlama, hoşgörü gibi ifadelerdir. Bunların hepsi yol açıcı, yenileştiricidir. Bunlar yoksa ihmal edici, dikkatsiz olucu veya kişileri yanıltıcı ifadeler değildir. Hepsi yükseltmeye doğru götürücü hususlardır. Ve o sevgili dost bir gün ansızın Konya'dan ayrılıyor. 3 yıl beraberlik sürüyor. Bu 3 yıl içerisinde Hazreti Mevlana'nın bütün o faaliyetlerini bir manada engelleyen veya yönlendiren Şems-i Tebrizi çevrede tenkitlere maruz, çevre tarafından tenkit ediliyor.
Niçin?
Çünkü Mevlana camide bulunuyor, medresede bulunuyor, meclislerde bulunuyor, büyük toplantılarda. O ise onu onlardan çıkarmış, bu mana alemine, gönül dünyasına yönelmeye doğru götürmüş. Hı-hı. Ve o meşguliyetlerde esnasında muhatapları artık öyle bir Mevlana'yı göremiyorlar ve üzülüyorlar. Bizden aldılar Mevlana'mızı diye yakarıyorlar. Sitem gözü kim yaptı bunu? Şems-i Tebrizi yaptı diye önce tatlı bir serzenişle muhtemelen başlar ama sonra şiddetlenir. Buna kırılır, üzülür Şems-i Tebrizi ve 15-16 ay sonra Konya'dan ayrılır ansızın. Ve Mevlana çok üzülür ayrılmasına. Bunun üzerine oğlunu şeyhini bul diye, yani Şems-i Tebrizi'yi bul diye yolculuğa çıkarır. Şam'a, Halep'e doğru gönderir. Oğlu bir müddet sonra, muhtemelen 5-6 aya kadar sonra Şems-i Tebrizi'yi bulur ve gerektir. Bu Hazreti Mevlana'nın ona mektup olarak da şiir yazdığını ifade ederler. Onlardan bir tanesini uygun düştüğünde okuyayım. Hem de arkadaşlar
şimdi paylaşalım tamam, dilerseniz.
Arkadaşlar ve dostluğa dair de bir örnek olsun bize. Hı hı. Ey dost, beni böyle dostsuz bırakma, beni terk etme, beni bırakma, bırakma. Kölenin canı aman dilemeye geldi, beni ayrılıktan amansız bırakma. Tabipsin, hatta zamanın İsa'sısın, gitme, beni böyle hasta bırakma. Bana bizim mağara arkadaşımızsın dedin, beni mağarada böyle yalnız bırakma. Sana bir gecelik ayrılık az görünüyor, azı bana sor, çok ayrı bırakma. Gönlüme ateş atma, az ateş hafif değildir, bırakma. Soluğum kesildi ama tekrar dinle benden. Beni bu defa yalnız bırakma. Bir şey. Bu alim, bilgi kişi böyle hitap ediyor. Dostluk ve arkadaşlık. Bu dostluk ve arkadaşlığa bir beytini de mesnevisinden ekleyelim. Dost senin gözündür ey arkadaş canlısı. Dil süpürgesiyle ona toz çıkarma. Arkadaşlığı, samimiyeti, beraberliği çok önemsemizdir. Gel birbirimizin kıymetini bilelim, sonra ansızın ayrı kalmayalım diyor Hazreti Mevlana. Bizatihi bunları yaşayan bir kişiden bunları dinlemek ve doğruluğunu ve gerçekçiliğini herhalde hissetmek gerekir.
Mevlana'nın ünlü Handım Piştim yandım evet. sözleri var. Evet. Bunlar neyi ifade eder?
Bunlar tabii böyle üçünün tam bir araya geldiği bir mısrayı tam bulamadık ama bu zaten böyledir. Yani Mesnevi Şerif'in 18. beytinde ham kişi olgun kişiyi anlar mı? Veya hiç haberi yoktur ham kişinin ol kişiden. O zaman sözü kısa kesmek gerek ve selam diye bir beyit koyuyor. Arkasında ise çağlayarak akan bir öğüt var. Yani o ham kişiden olgun kişiye ulaşmanın sürecini ve yolunu anlatıyor diye bu beyit izah ediliyor. Büyüklerimiz tarafından. Ankara İsmail Efendi başta olmak üzere. Diyor ki özgür ol ey oğul. Çöz bağı. Ne zamana kadar altının gümüşün esiri olacaksın? Böyle bir beyitte. O zaman özgür olmanın yolu nedir yeryüzünde? Dünya için değer kabul edilenleri, kabul edilenleri değer kabul etmemektir. Dünyada insanoğlu özgürlüğünü elinden alacak olan ihtiraslara, benliklere, maddi imkanlara, ünvanlara ve makamlara itibar etmemelidir. O çok daha yüksek bir varlıktır. Bu dünya zaten geçici bir alandır. Öncesi ve sonrası vardır. Kendinizi bu kadar küçük görmeyiniz diyor.
O zaman bir lokma bir hırka dervişlerin sözüdür. Yaşam felsefesidir belki. Çilecilik vardır. Mevlevilikte de böyle şeyler var mıdır?
Efendim bunlar aslında bu kadar açık ve net ve bir usul budur demek zordur.
Evet.
Ve doğru da değildir acizane kanaatimce. Çünkü bu bir vurguyu, bir tercihi ifade ediyor. İhtiyaç miktarınca bunlardan almayı bize başta yaratıcı Peygamber Efendimiz ve Mevlana anlatıyor. İhtiyaç miktarınca ekmek de gerekir, makam da icap ediyorsa, ünvan da gerekir, bunlar alınır. Ama bunlar bizi baskı altına alıyor mu, bizi meşgul ediyor mu? Diyor ki bu tür istekler elde ettiğinde sarhoş oluyorsun, elde etmediğinde ise mahmur oluyorsun. Yani üzüntüsünü taşıyorsun. O zaman yol ihtiyaç olduğu kadarıyla bunları edin ve kullan. Dolayısıyla dünya hayatından, dünyadaki yaşamdan bir hırka, bir lokma ile geri çekilmek gibi bir şey söz konusu değil. Mevlana'nın bu düşüncelerini sultanlar da okudu. Hürmet ettiler ve yararlandılar. Ama bu dünyada herhalde idarecilere de ihtiyaç var. Değil mi? Görevlilere de ihtiyaç var. Vatandaşa da ihtiyaç var. Ama bu duyguların baskısı altında olmasınlar.
Peki günümüze gelecek olursak Mevlana'nın felsefesi Anadolu'yu ve tüm dünyayı nasıl etkiliyor sizce?
Evet. Efendim bir insan düşmanı dahi dost edinme çabasını bize gösteriyor. Merhametini, sevgisini düşmana dahi ulaştırıyor. Bu tabii büyük bir güç ister. Herhalde dayandığı yer, dayandığı düşünce, inancı çok yüksek ki düşman dahi olsa iyilikte bulun. Zira nice kişiler, nice düşmanlar iyilikte dost olmuştur. Dost olmasa dahi kine azalır. Zira iyilik kine merhemdir. Bunlar birer beyitler Mesnevi Şerif'ten. Dolayısıyla iyilikten başka çözüm yok. Ol çiçeği kim yazıda buldun, kimseye virme hasmına virgil. Mevlana söylüyor Türkçe olarak. Efendim, çayırda bulduğun çiçeği kimseye verme, düşmanına ver. Düşmanları artırmak hiçbir akıllı insanın yapacağı iş değildir. Azaltmaktır yapılacak olan iş. Bu tabloyu gösteren birisiye nasıl saygı duyulmaz? Sevgi ve incelik insan özelliğidir. Öfke ve yersiz istek hayvan özelliğidir. Açık ve kararlı bir şekilde beytinde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu düşünceler var olunca nasıl alaka görmez? Zaten gördükten sonra biz bunları söylüyoruz değil mi efendim? Yani bütün dünya görüyor ve üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla zaten hakikat olmuş.
Konya'ya her sene binlerce insan geliyor dünyanın neredeyse her yerinden. O birlik duygusunu hissedebilmek için belki de günümüzde Mevlana'nın öldüğü, daha doğrusu Allah'a kavuştuğu düğün günü, yani Şeybe Arus'u anıyoruz. Şeybe Arus törenleri düzenleniyor Konya'da her sene. Törende icra edilen sema ayini neyi ifade eder?
Evet. Sema ayini şerif ciddi bir tabloya sahiptir. Ve Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de anlattıklarıyla uyumlu bir özellik taşır. Bugünün imkanlarıyla hani özel salonlar, özel ışıklandırmalar, nadide giysilerle beraber yapılmış olması günümüzün imkanlarıyla ifade edilir. Yoksa önceki asırlarda böyle bir tablonun olmayacağını herhalde hep beraber kabul ederiz. Mütevazi mekanlarda ama yine hareketler ve semboller itibarıyla aynı olmak kaydıyla 3-500 asır öncesi, 3-500 yıl öncesine götürmemiz mümkündür. Ama Hazreti Mevlana dönemlerinde mevcut olan halleriyle aşkı ve heyecanı hissettiklerinde tercih ettikleri içteki coşkunluğu dışarıya yansıtma hareketiydi. Bugün semada öncelikle Peygamber Efendimiz'e bir övgü olan metin okunur. Naat-ı Şerif deniyor buna. Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Sonrasında bir rehberin öncülüğünde bir devri veledi diye adı konulan Şeyh Efendi önde, arkasında ise onu sevenler. Yol alıyoruz. Sözün başında bir ara söylemiştik, sonra eklemeyi unuttum. Diyor ki Hazreti Mevlana, her gün ne hoştur bir konak açmak. Solmadan, pörsümeden bir akarsu gibi. Adeta o yürümeyi gösteriyor. Ağaç hareket etseydi, hiç bu hızar derdini çeker miydi diyor Hazreti Mevlana. Şu gökyüzündeki ay ve güneş kas katı bir taş olsaydı, yani hareket etmeseydi, hiç bu parıltıyı verir miydi? İşte bütün bunların gökyüzünün, semanın dönüşünü böyle hissettiren bir tablo söz konusu. Devri veledi tamamlandıktan sonra ikinci aşama, yani müritlerin, dervişlerin hırkalarını çıkarıp meydana çıkması. Dünyadaki dertlerden sıyrılıp efendim o mana alemine geçişleriyle alakalı. Bilmek gerekir. Bilmeyi içselleştirmek gerekir. O içselleşen bilgiyle aşk ve hayret duygularına bürünmek gerekir. Hakikati yakından yakalamak gerekir. Ve son dördüncü selamda da yeryüzünde insanlarla bu üstün özelliklerle birlikte yaşamak gerekir. İnsanlar arasında özellikli bir kişi olarak yaşamak, insanlara hizmet etmek, yardımcı olmak ise büyük bir makamdır diye ifade ederler.
Sema törenlerinde sağ el yukarıda, sol el aşağıda, o şekilde sema yapılıyor. Bu neyi ifade eder hocam?
Efendim bunu izah ederken hani sema ile temas kurmak, yaratıcıya yönelmek ve sonrasında da o his ve duyguyla halka doğru dönmek diye ifade ediliyor. Bu tabii sema hareketini kolaylaştırıcı bir unsur olarak da düşünülebilir. Ama semanın içerisinde zaten yoğun bir manevi haz ve hüviyet var. Yani orada mana alemiyle bütünleşmek, yeryüzünün bağlarından kurtulmak, bu konuşma sırasında yer yer değindiğimiz dünyaya ait olmak değil, dünyanın üzerinde bir kimliğe sahip olmak arzu ve coşkusu vardır. Hatta o sema hareketinin yer kürenin üzerinde yapıldığını bir hissedelim. Yere vurduğu o dönerken ayağı yere vuruşu adeta dünyayı ayak altına alış gibidir. Dolayısıyla zikir yaparak dönüyor. Semaya el kaldırarak Hakk'a yönelmek söz konusudur. Ama bir yandan da halk içinde halkla beraber olmak durumumuz vardır. Ve bu öğreti içerisinde yer alan gönlümüz daima hakla, hakikatle beraber ama toplum içerisinde olmak. O nedenle toplumda olgun insanların yer alması, bu değerleri taşıyan insanların mevcut olması ve halkla beraber yaşaması bu kültürün temel dayanağıdır. Olgun kişiler halka çok hizmet ederler. Olgun kişiler çevreyi de gözetirler. Çünkü insan temizdir, her yanı, her çevresi de temiz olmalıdır.
Evet hocam, son 1-2 dakika içerisindeyiz. Aktarmak istediğiniz başka hususlar var mıdır?
Tabii ki Hazreti Mevlana'dan günlerce aktaracağımız, aktarma fırsatımız olan hususlar, özellikler var. Ama insanoğlu şunu bilsin diye önümüze çıkartıyor Hazreti Mevlana. Şu yenen gıdadan daha üst gıdalar vardır. Manevi gıda, kimlik gıdası yenen gıdalardan daha üstündür. Diyor ki, ey midesine düşkün kişi, harekete geç. Yol, gıdayı değiştirmektir. Bilgi ve görgüyü edinme noktasındaki çabamız, yiyecekleri edinme noktasındaki çabamızdan çok daha yüksek olacaktır. Yaratıcının rızkı olarak ekmeği, sofrayı görürüz ve dua ederiz. Bu tabii ki rızıktır, Allah eksikliğini vermesin. Ama bilesiniz ki diyor, bilgi, hikmet ekmek rızkından çok daha yüksektir. Yani bilgi ve görgü edindikçe şükretmek, dua etmek lazım. Tıpkı sofra başında ekmek için yapabildiğimizi yapmak gibi. Hazreti Mevlana bilgiye önem verir. Dünya bir kainat, bir ceset ise ilim onun ruhudur der. Hani bilgiyi ve aklı bu dünyanın dışına çıkarma ihtimalimiz yoktur. Yeryüzünü imar etmede bilginin ve aklın tabii ki yeri vardır. Ama gönülsüz, sevgisiz, aşksız bir akıl ve bilgidir bizi ürküten. Dolayısıyla onu ifade ediyor. Fikir yol açıyorsa fikirdir. Yol sultana, yani hakka götürüyorsa yoldur gibi efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
Rica ederim.
Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı ve Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu konuğumuzdu bugün. Bugün Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Bize degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.